Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Evet, programınız severek, beğenerek dinlediğinizi bizlere mektuplarla, fakslarla, e-maillerle ifade ettiğiniz Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bu hafta da sizlerle beraber neşeli, keyifli sohbetler yapmayı düşünüyoruz. Biraz nostaljik, biraz maziye ait. Bakalım Çınaraltı programı bizi nerelere götürecek? Değerli dinleyiciler, Boğaziçi'nden geçerken şöyle Üsküdar tarafına bakınca iskelenin sağında biblo gibi nefis bir cami dikkatinizi çeker. Tek kubbeli, tek minareli, zarif, küçük bu güzel eser Mimar Sinan'ın İstanbul'un Anadolu yakasında sahile atıverdiği bir imza gibidir. Günümüzden neredeyse 450 sene kadar evvel yapılmıştır bu cami. Son zamanlarda harap olmuş ve tekrar tamir edilmiştir. Bu haraplık zamanında medresenin ahır olarak ve hayvan ahırı ağılı olarak kullanıldığını biliyoruz. Caminin bazı meşrutaları, külliye parçaları da yersizlerin, yursuzların mekanı olmuştu. Ve bu güzel, bu zarif caminin külliyesi iyice yıkılmaya yüz tutmuştu. 1950'den sonra İstanbul'daki Osmanlı eserleri elden geçirildi değerli dinleyiciler. Harap olanlar tamir edildi, kapalı olanlar açıldı. Bilhassa camiler bundan nasibini aldı bu imar faaliyetinden. İşte Şemsipaşa Camii de bu teşebbüsler sırasında büyük bir ihtimamla restore edildi. Çünkü restore etmek de bir sanat eserini aslına uygun olarak, o zamanki tarihi hususiyetlerine uygun olarak restore etmek başlı başına bir sanat. Yoksa sadece tamir etmek yetmiyor. Ve bu cami tekrar ibadete açıldı. Tabi cami restore edilirken yanındaki medrese de ihmal edilmedi. Baştan başa tamir edildi ve burada bir kütüphane açıldı. Burada matbu eserler bulunuyor. Medresenin dershanesi, okuma salonu, diğer odalar da kitap deposu ve idare olarak kullanılmaktadır. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, Şemsipaşa Camii halk arasında Kuşkonmaz Camii diye anılmaktadır. Civarda yaşayanların iddia ettiğine göre, eski İstanbulluların bildiğine göre caminin kubbesine hiç kuş konmazmış. Bundan dolayı bu camiye Kuşkonmaz Camii adı verilmiştir. Yalnız şu kadar var ki cami Üsküdar'ın Poyraz'a tamamen açık, çok esintili bir yerindedir değerli dinleyiciler. Bu esinti sebebiyle buraya nerede kaldı kuşlar, insanların bile kolay kolay rağbet etmesi mümkün değildir. Bu Poyraz sebebiyle kuşların buraya rağbet etmediği söylenir. İkinci bir rivayet de bu Poyraz sebebiyle burada dalgalar bazen caminin kubbesini sular altında bırakır ve deniz suyundaki tuz caminin kubbesinde birikir. İşte bu tuz yoğunluğu da kuşların bu camiye konmasına mani olmaktadır. Bu iki ihtimal, artık kuşlar bu esinti ve tuzlu su sebebiyle mi yaklaşmıyor? Yoksa bizim bilmediğimiz bir başka şeyi onlar biliyor da ondan mı yaklaşmıyorlar? Artık orası meçhulümüz. Evet, caminin esas ismi, halkın her ne kadar Kuşkonmaz Camii dese de caminin esas ismi Şemsi Paşa Camii'dir değerli dinleyiciler. Bu muhiti de zaten Şemsi Paşa muhiti denilmektedir. Şemsi Paşa kimdir? Şemsi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman ve onun oğlu Sultan II. Selim ve onun oğlu Sultan 3. Murat zamanında, yani 3 padişah devrinde yaşamış Osmanlı ricalindendir. Şemsi Ahmet Paşa. Bu 3 padişaha musahiplik yapmıştır. Çok kimse bu musahibi muhasip zanneder. Muhasip, muhasebe eden demektir. Musahip, sohbet eden demektir. Ve daha ziyade padişahların, ileri gelenlerin yanında bulunan ondan sohbet eden, zat-ı işlerini takip eden kimselere musahip denir. Avcıbaşılık yapmış, musahiplik yapmış bir devlet ricalinden Şemsi Ahmet Paşa. Şemsi Ahmet Paşa'nın bir başka hususiyeti de değerli dinleyiciler, Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Candaroğulları, namı diğer İsfendiyaroğulları beyliği ailesine mensup olmasıdır. Bu sülale zincirinin son halkasıdır. Son Kastamonu Bey'i Kızıl Ahmet Bey vardı. Daha sonra Kızıl Ahmet Bey zamanında Candaroğulları toprakları Osmanlı Devleti'ne geçti ve Kastamonu vilayeti oldu. İşte bu Kızıl Ahmet Bey'in torunudur Şemsi Ahmet Paşa. Çok gururlu, haydi biz şerefli diyelim, böyle bir vezirdi. Gözü ve gönlü dedelerinin vaktiyle hüküm sürdükleri Kastamonu'daydı. Rivayet edilir ki orada Candaroğulları saltanatını tekrar kurmak istermiş. Osmanlı Devleti böyle eski beylikleri fethettiği zaman o beylik hanedanlarını ortadan kaldırmamış, hele Müslüman iseler. Müslüman olmayanları bile Osmanlı hizmetine almış. Akkoyunlu beyleri, efendim Karamanoğulları, bunların hepsi Osmanlı hizmetine girdiler. Osmanlı Devleti bunları taşra ricali arasına kattı. Rumeli de bunlara sancak ve beyler beylik verdi. Fakat hiçbirisini eski topraklarında bırakmadı. Yani mesela Dulkadiroğlu Bey ise onu Rumeli'de beylik verdi. Maraş'ta beylik vermedi. İşte Şemsi Ahmet Paşa da Osmanlı ricalinden olmuş ama gözü Kastamonu'da. Fakat Osmanlı Devleti'nin böyle bir adeti yok. Çünkü bu eski beylerin orada velev sancak beyliği, velev beyler beyliği yapması Osmanlı payitahtına bağlı olarak bile oradaki emniyeti rencide edebilir. Eski günleri hatırlayanlar tekrar eski günleri ihya etmek sevdasına düşebilirler. Onun için Osmanlıların adeti bu değil. Şemsi Ahmet Paşa ne kadar bu iş için yansa tutulsa bile, rivayet tabii bilemiyoruz doğrusunu, bu mümkün değil. Fakat bazı hal ve hareketlerinden Şemsi Ahmet Paşa'nın hala Candaroğulları Beyliği'ni ihya etmek istediğini biliyoruz. Hatta rivayet odur ki Sultan 3. Murat zamanında Sultan 3. Murat'a bir hediye gelmiş. Bu hediyeleri Şemsi Ahmet Paşa musahip ya, padişaha arz ediyor. Efendim o zamanlar tabi hediyeleşme çok yaygın. Bilhassa devlet ricali padişaha, devlet ricali neyse onun daha altında olanlar hediye veriyorlar. Misliyle onlar da onlara hediye veriyorlar. Hediyeleşme adeti orta çağda çok yaygın bir gelenek. Osmanlılarda da böyle. Rivayet odur ki Şemsi Ahmet Paşa demiş ki sonradan ben demiş Kızıl Ahmetli'nin öcünü aldım. Nasıl aldın? Sultan 3. Murad'ı rüşvete alıştırdım. Hediye rüşvet değil ki. O öyle görüyor. İşte buradan anlıyoruz ki Şems Ahmet Paşa'nın işte ne kadar olsa aslı kurttur. Kurt yavrusu kurt olur demişler. O beylik geleneğini hala içinde yaşattığını anlıyoruz. İşte bundan sonra Osmanlı Devleti yıkılır demiş. Tarihçiden de hepsi bu rivayeti almışlar. Şems Ahmet Paşa bunu ne için söylemiş, ne zaman söylemiş, ne maksatla söylemiş, Şems Ahmet Paşa kimdir, emelleri, hevesleri, hırsları nelerdir bakmadan işte Osmanlılar'da ilk rüşvet Sultan 3. Murat zamanında başlamıştır demişler. Bunun aslı asları yoktur. Padişaha rüşvet verilir mi? Padişah zaten Osmanlı Devleti'nin en zengin adamıdır. Rüşvet ne için verilir? Bir hakkı elde etmek için verilir. Padişah neden rüşvet alsın ki? İstediğini yapar, istediğini yapmaz. Bunun için rüşvet almaya ihtiyacı yoktur ki. Bir menfaate kavuşmak için insanlar hakka hukuka aykırı davranırlar. Ellerindeki güçleri kullanırlar. Padişah için böyle bir şey mevzu bahis değil. Padişah rüşvete muhtaç değil. Neyse biz dönelim Şems Ahmet Paşa'ya. Belki böyle de söylememiştir. Çünkü bu tarihçiler biraz hadiseleri abartmakta ustadırlar değerli dinleyiciler. Hiç olmadık, söylenmedik şeyleri bakarsınız padişahlar söylemişler. Tarihçiler söylemişler. Tarihçilerin sözlerine bakanlar da hemen bu eskilere suizan ederler. Şems Ahmet Paşa entelektüel bir adam. Vikaye adında bir eseri var. İlmi bir eseri var. Ve bir divan meydana getirecek kadar da şiirleri var. Bu cami ve müştemilatını yaptırırken miladi 1580 senesinde vefat etmiştir. Caminin arkasında o Üsküdar Meydanı'na yakın bulunan ve zamanının sayılı binalarından birisi olan sarayını Sultan II. Selim'e hediye etmişti. Demek ki Şems Ahmet Paşa rivayet edildiği gibi birisi de değil. Cömert, dünyaya kıymet vermeyen birisi. Zaten sahilde yaptırdığı bu zarif camide onun çok da kötü bir insan olmadığını, hatta iyi bir insan olduğunu bize göstermektedir. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz demişler. Değerli dinleyiciler, günümüzde harabiyetten kurtulmuş ve ibadete açık bir halde bulunan Şemsi Paşa Camii, sahilde zarif bir kuş kafesi gibi durmaktadır. Meşhur mimar Sinan Ağa'nın en itinalı eserlerinden birisi bu cami. Ablusunun biri deniz tarafındadır ve diğeri de kara tarafında iki tane kapısı vardır. Yani bir kara tarafından giriliyor, bir de deniz tarafından giriliyor. Kara tarafındaki avlunun kara tarafındaki kapısından girince sağda cami, caminin önünde de Şems Ahmet Paşa'nın türbesi var. Şems Paşa'nın türbesi var. 19 sütunlu sündürme, saçağın arkasında 12 kubbeli, 12 odalı bir medrese avluyu iki taraftan sarıyor. Sütun ve başlıkları çok zarif, çok temiz bir işçilik örneği göstermektedir. Dershane kapısının kemerinde İstanbul'da pek az yerde, pek az binada gözümüze çarpan kırmızı burgaz taşının kullanıldığını görüyoruz. Caminin kapısı önünde 5 sütun üzerine bindirilmiş yüksek saçaklı bir son cemaat mahalli olduğu kalıntılardan anlaşılıyor. Camiden buraya 5 tane pencere açılmaktadır. Kapının kemeri zambak şeklinde işlenmiş kırmızı hereke taşı ve beyaz mermerle örülmüştür. Bunun üzerinde pembe taşla çerçevelenmiş bir tarih beyti var. Daha doğrusu iki tarih beyti var. Şair Ulvi'ye ait. Bu beyitlerden caminin Hicri 988, miladi 1580 senesinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Değerli dinleyiciler, cami tek kubbelidir. Köşelerindeki yarım beyzi kubbelere bindirilmiştir. Yarım kubbelerin eteklerinden 3 istalaktit salkımı sarkıyor. Mihrap mermerden ve o da istalaktitlidir. Mihrap tarafında ikisi altta olmak üzere 6, sağda 7, türbe tarafında da 2 pencere bulunmaktadır. Kubbenin askı göbeğinde, kubbe eteğinde Mimar Sinan devrinin hattı ve boyalarıyla bazı ayet-i kerimeler yazılıdır. Mabedin kalem işi tezyinatında beyaz, mor, siyah, koyu mor, sarı, kırmızı ve kiremit renkleri kullanılmıştır ki bu da İstanbul'da, İstanbul binalarında, İstanbul mabetlerinde fazla rastlanılmayan renklerdir. Değerli dinleyiciler, mabedin kıymetli sütunları ve sütun başlıkları 2. Meşrutiyet devrinde düşüncesizce yerlerinden kaldırılmıştır. Tamir sırasında Üsküdar Meydanı'ndaki saatin altında çok güzel yeşil bir sütun bulunmuştur. Bir eşi de itfaiye binasında bulunarak yerlerine getirilmiştir. Bunlar Şemsipaşa Camii'nin müezzin mahvilinin sütunlarıdır. Pencere üzerindeki panolarda değerli dinleyiciler, kubbede ve duvarlardaki yazılarda şimdiye kadar başka yerlerde rastlanamamış bir hususiyet var. Yazılar kabartma olarak yazılmıştır. Bazı dökülmüş yazıların altlarındaki çizgilerden ve çivi kalıntılarından anlaşıldığına göre sanatkar eserine mermer ömrünü vermeye çalışarak yazıları harf harf işleyip yerlerine oturtmuştu. Türbenin hereke taşından ve mermerden yapılmış kapı kemerleri, çökmüş olan ön duvarı, çatlamış kubbesi tamir edilmiştir. Fakat kitabeler ve bazı yazıların ihyası mümkün olamamıştır. Türbe kubbesinin hususiyeti de dört dilimli oluşudur. Caminin kurşun külahı değerli dinleyiciler, minaresi mermer işlemeli bir şerefeyle tipine uygun olarak yapılmıştır. Ve İstanbul cihetinden bakılınca caminin sağına düşmektedir. Avlu deniz cihetinden pencereli bir duvarla rıhtımdan ayrılmaktadır. Ve boğazdan gelen veya giden gemiler Üsküdar açıklarına geldikleri zaman sahildeki bu zarif camiyi görerek İstanbul'a, Boğaziçi'ne ve Üsküdar olan hayranlıkları bir kat daha artmaktadır. Ne diyelim bu camiyi yaptıran Şemsipaşa'ya, onu devlet hizmetlerinde istihdam eden padişahlara, camiyi bina eden Mimar Sinan'a, tamir edenlere ve ettirenlere, caminin inşaında çalışanlara, camide imam müezzin kayyım olarak çalışanlara ve burada ibadet edenlere, camiyi sevenlere rahmet ve en iyi temennilerimizi arz ediyoruz.
İzmir'den aman, çekirdeksiz efemden ar gelir. Şu İzmir'den aman, çekirdeksiz efemden ar gelir. Sırma cepken aman, ince bele haydim didar gelir. Sırma cepken aman, ince bele efemde dar gelir. Gurbet elde aman, ölüm bana efendi ağır gelir. beni yardan aman, ayıranlar öfemden kör olsun. Uzun olur aman, gemilerin efemde direği. Uzun olur aman, gemilerin efemde direği. Ne sert olur aman, efelerin yandım da yüreği. Çatal olur aman, efelerin haydin direği. Sen şöyle dur aman, kızlar çeksin efemde küreği. Sen şöyle dur aman, kızlar çeksin efemde küreği. Güzel aman, kordon boyu haydin dişen olsun. Beni yardan aman, ayıranlar efemden kör olsun.
Değerli dinleyiciler, bugün dünyanın en yaygın sporu olan, spordan öte kitleleri, milyonları peşinden sürükleyen bir meşguliyet olan futbol, İngiltere'de doğmuştur. Yani futbolun babası İngilizlerdir. Futbol, İngiltere'de doğduktan çok az sonra, 42 yıl sonra Türkiye'de, ilk defa İzmir'de oynanmıştır. O zamanlar İzmir bir Avrupa şehri gibiydi değerli dinleyiciler. Halkının %70'i gayrimüslim ve bu gayrimüslimlerin de büyük çoğunluğu İtalyan ve Fransız asıllı Lövantenlerdi. Ve İzmir zengin bir ticaret şehri olması, sahil ve liman şehri olması itibariyle, Avrupa'ya yakınlığı itibariyle adeta bir Avrupa şehri hususiyeti gösteriyordu. Ve İzmir'de hayat da bir Avrupa şehrinden farklı değildi. Onun için futbolun Türkiye'de ilk önce İzmir'de oynanmış olmasına şaşmamak gerekir. 1848 yılıydı futbolun İngiltere'de doğuşu ve süratle yayılmış, Türkiye'ye gelmiş. Peki Türkiye'yi getirenler kim? Yine İngilizler değerli dinleyiciler. İzmir'de yerleşmiş İngiliz aileleri vardı ki bunlardan 4 tanesi çok meşhurdu. La Fontaine'ler, Whitehall'lar, Giro'lar ve Charnoux'lar. Bunlar bu ailenin fertleri, kendi aralarında iki takım kurmuşlardı, futbol takımı. Ve bu futbol takımları 1890 yılında hususi maçlar tertiplemeye başlamışlardı. 1895 senesinde İzmir'de futbol oynanmasını temin edenlerden birkaçı iş icabı İstanbul'a geldiler. Ve böylece Türkiye'nin bu en büyük şehrinde de futbol doğmuş oldu. Yani gittikleri yere futbolu da götürdüler. İzmir'den gelen James LaFontaine ile yine İstanbul'a yerleşmiş bulunan İngiliz asıllı avukat Henry Pierce bir araya geldiler ve Moda Kulübü'nü kurdular. O zamanlar değerli dinleyiciler, Kadıköy ve tabii ona tabi olan Moda Üsküdar'ın köyüydi. Kadıköy bu kadar inkişaf etmiş değildi. Halkının da çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşuyordu. Hele Moda tamamen gayrimüslim ecnebilerin, yani gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının da değil, yani Rum Ermenilerinin de değil, tamamen ecnebilerin, bilhassa İngilizlerin oturdukları bir semt idi. İşte Moda Kulübü İstanbul'da kurulan ilk futbol kulübü oldu. Kuşdili Çayırı'nda bunlar kendi aralarında futbol oynamaya başladılar. Böylece futbol 1895 yılından itibaren İstanbul'a da, Osmanlı başşehrine de gelmiş oldu. Muhit'in gençleri ve bilhassa Rum delikanlıları bu oyuna merak sardılar ve kısa zamanda takıma girmeye başladılar. Bu takım Türkiye'de ilk ciddi maçını 1897 yılında İzmir'den gelen İzmir karmasıyla oynadı. Maçı İzmir karması 2 farkla kazandı. Maç ertesi yıl İzmir'de oynandı. 1898'de yine İstanbul'da oynandı. 3 maçı da İzmir karması galip bitirdi. Değerli dinleyiciler, futbol yavaş yavaş Türk gençleri arasında da yayılmaya başladı. Reşat Danyal Bey adında müteşebbis bir genç, Black Stocking, siyah çoraplar adı altında ilk Türk futbol kulübünü kurdu. Fakat ilk maçtan sonra bu hareket zamanın siyasi telakkisine göre tehlikeli görüldü ve sarayın araya girmesiyle kulüp kapatıldı. Saray bu oyunun Türk gençleri arasında yayılmasını istemiyordu. Bundan sonra 1902 yılında Mr. James LaFontaine ile Mr. Horace Hermitage'in önderliği ile Kadıköy Futbol Kulübü kuruldu. Onu Moda Kulübü ve Rumların kurdukları Elpis takip etti. İngilizler kurmuştu bu kulüplerin hepsini ve bu kulüplerde bir Türk de oynamaya muvaffak olmuştur. O da Sıhhiye Reisi Doktor Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü Bey, ki sonradan Kayacan soyadını almıştır. Bahriye Mektebi'ni bitirdikten sonra ilk defa Black Stocking'e girmiş. Onun tek maçında oynayarak yegane golü atmış. Kulübün kapanmasından sonra da Kadıköy Kulübü'nü kurmuş. Fakat bu ikinci Türk kulübü de hükümet tarafından kapatılmıştır. Fuat Hüsnü Bey kulüpsüz kalınca güzel oyunu ile İngilizlerin Kadıköy Futbol Kulübü takımında, sonra da Moda 11'inde Bobby takma adıyla tek Türk olarak 5 sene oynamaya muvaffak olmuştur. Bilahare Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinde de yer almıştır. Değerli dinleyiciler, 1904 yılında yapılan yeni bir İstanbul-İzmir maçını da 4-2 İzmir karması kazanmaya muvaffak olmuştur. Bu karşılaşmada İzmir karması, İzmir'de yaşayan İngilizler, İstanbul karması da yine o zamanlar İstanbul'da bulunan İngiliz sefaret gemisinden takviye olarak alınan 5 oyuncunun yanı sıra İstanbul'da yaşayan İngilizlerden kurulu olarak çıkmıştır. 1905 yılının Ekim ayında değerli dinleyiciler, ki o zamanki ismi Teşrin-i Evvel idi Ekim ayının, 1943 yılında Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarının ismi değişti. O zamana kadar Ekim ayı Teşrin-i Evvel veya ilk Teşrin, Kasım ayı Teşrin-i Sani veya ikinci Teşrin, Aralık ayı Kanun Evvel veya ilk Kanun, Ocak ayı da Kanun Sani, ikinci Kanun adıyla anılırdı. Ve zaten Ocak yılbaşı değildi. Ocak ayı yılın 11. ayıdır. Mart ayı ile yıl başlardı değerli dinleyiciler. Ocak ayının yılbaşı olması çok sonraları olmuştur. İşte 1905 yılının ilk teşrininde Ali Sami Bey, ki Ali Sami Yen olarak ismi bugün stadyumlarda yaşamaktadır, o zamanki adıyla Mektebi Sultani'de, yani Galatasaray Lisesi'nde ilk Türk spor kulübü Galatasaray Spor Kulübü'nü kurmuştur 1905 yılında. 1907 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü kurulmuştur. Hemen ardından Altın Ordu Spor Kulübü kurulmuştur. Hemen ardından Anadolu Spor Kulübü kurulmuştur. Ertesi sene 1908 yılında da Beşiktaş Jimnastik Kulübü adıyla BJK kurulmuştur. Galatasaray Spor Kulübü 1909 yılında İngiliz ve Rum kulüpleri arasında yapılan Pazar Ligi'nde şampiyon olmaya da muvaffak olmuştur. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden ve 2. Meşrutiyet devrinden sonra futbol Türkiye'de süratle intişar etmiştir, yayılmıştır değerli dinleyiciler. 1911 senesinde Galatasaray Spor Kulübü'nün davetlisi olarak ilk defa bir ecnebi takım, Macaristan'ın Koloşvar takımı yurdumuza gelmiştir. Bu Koloşvar Macaristan ikincisiydi. İlk maçında Galatasaray Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalmış. İkinci maçını da 4-2 kaybetmişti. Aynı yıl içinde 1911'de Galatasaray takımı ilk defa yurt dışına çıkan bir Türk takımı olarak Macaristan'da Koloşvar'la oynamış. 5-1 ve 4-1 yenilmiş Koloşvar'a Macaristan'da. Arkasından Ferencvaros takımına da 7-1 yenilmiştir. Bükreş'te de Bükreş karmasını gol rekoru ile 11-1 mağlup etmiştir. Yani Macaristan'daki iki takıma ile oynadığı 3 maçta yenilmiş, fakat dönüşte Bükreş'te oynadığı maçta galip gelmiştir. Yine aynı sene 1911 yılında ilk defa bir Türk futbolcusu Avrupa'ya transfer olmuştur. Galatasaraylı Sabri Mahir Bey, o zaman soy ismi yok, Olympique Paris takımına girerek 2 yıl bu takımda oynamıştır. 1923 yılında ilk Türk spor teşkilatı olan İdman Cemiyetleri İttifakı kurulmuştur. Ve Yusuf Ziya Öniş, o zaman soyadı yok, Yusuf Ziya Bey, ilk futbol federasyonu başkanı olmuştur. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet'in ilanından 3 gün önce Türk A Milli Futbol Takımı İstanbul'da Taksim Stadı'nda ilk maçını Romanya ile oynamıştır. 3000 seyirci takip etmiştir bu maçı. Türk takımı Altın Ordu Spor Kulübü'nden Nedim, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Hasan Kamil, ki bunlar kaptandır, Fenerbahçe'den Cafer, Fenerbahçe'den Yavuz İsmet, Galatasaray'dan Aslan Nihat, Altın Ordu'dan Baron Fevzi, yine Altınordu'dan Emin, Fenerbahçe'den Alaaddin, Fenerbahçe'den Zeki Rıza, Fenerbahçe'den Sabi ve Fenerbahçe'den Bedri tertibiyle çıkmıştır. Hakem Çekoslovakyalı Kratki'dir ve bu karşılaşma Ganzeli'nin 25. dakikada, Zeki Rıza Bey'in frikikten 32. ve 50. dakikada, Triç'in 67. dakikada attıkları gollerle 2-2 berabere bitmiştir. Baron Fevzi'nin sakatlanmasıyla 32. dakikada takıma İstanbul Altınordu'dan Kelle İbrahim girmiştir. Bundan sonra değerli dinleyiciler, futbol ülkemizde Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi süratle yayılmış. Kitleler bu futbol sporuyla ilgilenmeye başlamışlardır. Gerek oyuncu olarak, gerekse seyirci olarak. Milyonlar futbolla yatmış, futbolla kalkmışlardır. Gazetelerin spor sayfaları boy boy futbol haberleri vermeye başlamışlardır. Gazete muharirlerinden münhasıran futbol muhabiri ve futbol yazarı olanlar, muharriri olanlar çıkmıştır. Ancak bu kadar ilgiye rağmen Türk futbolu hiçbir zaman dünyada ses getiren bir mevkiye gelememiştir. O zamanlarda değerli dinleyiciler, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde doğan diktatörlükler futbolu kitleleri uyutma vasıtası olarak kullanmışlardır. Salazar'a mal edilen Portekiz'de, Franco'ya mal edilen, efendim Şili diktatörüne mal edilen bir söz vardır. Ben senelerce halkı 3F formülüyle idare ettim. Birincisi fiesta, yani her gün eğlence, oyun, festival yani. İkincisi futbol, üçüncüsü fashion, moda. Bu sene şu giyilecek, seneye şu giyilecek. Halk bu üçüyle o kadar çok meşgul oldu ki depolitize oldu. Siyasette hiç ilgilenmedi. Ben de rahatça memleketi idare ettim, diktatörlüğümü sürdürdüm demiştir. Yani futbolun da bu arada böyle siyasi bir rolü de olmuştur dünya siyaset tarihinde.
Gemilerde talim var, bahriyede yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarılığına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarılığına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Gemi gelir ya, aşır içi dolu çamaşır. İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarılığına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarılığına vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Tanırlar seni, yolcu sanırlar. Geçme kapım önünden, seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarıyla vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim.
Değerli dinleyiciler, Çınaraltı programına ayrılan müddetin bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Radyonuz TGRT FM frekansında kalsın.
Çınaraltı.